Ayrım 12.
Aslında müşfik gittiği için değil, biliyorum. Ancak o da bir bahane oldu ona. Huyu değişti. Eskiden öyle olduğunu söylerdi ya, inanmazdım. Gerçekten de öyle oldu. Tembelleşti, huysuzlaştı. Beni adamdan saymaz oldu Türkçesi. Unutur gibiydi. Benimle konuşmaz, akşamdan sabaha, sabahtan akşama yazılarından, kitaplarından başka bir şeyle uğraşmaz oldu. Hastalanacak diye korkuyordum. Sonra anladım. Yazılarını gazeteye kendi götürüyordu. Ben evde yokken. Halasını alıp dönüyordu. Ama benim haberim olmasını bile istemiyor gibiydi. Bana eziyet ediyordu bu. Bu denli domuzluğunun tutabileceğini bilmezdim. Üstelik sanki domuzluk eden benmişim gibi bakıyordu bana. Bir gün dayanamadım. Başımı alıp çıktım sokağa. İşte Müşfik'i o gün gördüm. Müşfik'i o gün onun için çağırdım eve. Onunla gene görüşsün. Onunla gene eskisi gibi konuşsun. Eskisi gibi benim için olamazdı artık ama sağlığın için olabilirdi diye düşünmüştüm. Açsın ağzını, onu yeniden eski haline getirsin diye. Onun, sağlığın için çağırdım onu. Onun için her sözüne katlandım. Sağlığını hala sevdiğim, kıskandığım için. Ateşle oynadım ama üstünlük eninde sonunda gene bende kaldı. Acının üstünlüğü aranmış, bulunmuş, derdin üstünlüğü. İkinci sigaram da çoktan bitmiş, bana bakıyorlar. Düşünüyor gibi yapmalıyım. Cetvelleri inceliyor gibi yapmalıyım. Farkına varmamalılar. Çalışmalıyım gene. Talha. Pencereyi açtım. Oysa her sabah açık bulurum. Bu sabah erken geldim. Ben açtım. Dalmıştım. Sonunda ama uyandırılır uyandırılmaz kalktım, yıkandım, giyindim, çıktım. Sokaklar hala kalabalıklaşmamıştı geceden beri. Yorgunluk duymuyorum. Pencereden maviliğe dalıp dalıp dönüyorum önümdeki kağıtlara. Pencere yalnız benim sanki bugün. Kağıtlar makineye geçmiş ağır ağır doluyor. Pencere var. O benim işte. Kağıtların ötesinde mavi bir mutluluğa açılıyor. Kağıtlar doluyor ağır ağır. Çıkarıyorum onları. Yenilerini takıyorum. Onlar da doluyor. Pencerede mavi orada hala duruyor yerinde. Mutluluk gibi. Sarınıyorum bu maviye. Gök duru, dup duru. Benim göğüm sarındığım mutluluğum. Gece dalarken Müşfik'in heyecan yoluyla, tutku yoluyla tanıdığı insanlardan uzaklaşmışım birden. Kendimizi düşünmüşüm. Anlıyorum şimdi, biliyorum. Bizimki heyecan yoluyla, tutku yoluyla tanışma olmadı. Durmadan heyecanlandık ama durmadan da heyecanımızı bastırdık. İkimiz de konuşmadan, bu işi daha birlikte düşünmeden, bundan korkmuş, elimizden geleni yapmıştık dalgaya kapılmamak için. Sevinçliyim bugün, buna seviniyorum galiba. Alttan alta, açıkça, farkına varmadan. Onun dediği gibi makine olmaktan, bir kör sevgi makinesi olmaktan daha ilk anda kurtulmuşuz. Ona ilk gecelerden birinde sevdiğim bir insan bir şey ister yahut severse o şeyi ben de ister, ben de severim demiştim de hemen atılmış öyle olmamalı demişti. Öyle olması güzeldi ama öyle olmamalıydı. Heyecanı silmek için. Çok sonra bir gün o insan bir insanı severse sever, sevmezse sevmez. Ama bir kez sevdi miydi, kusurları, eksikleri, yanlışlarıyla sevmeli dediğinde ben atıldım. O eksikleri, yanlışları düzeltmeye çalışmak seven insanın hakkı olmamalı diye sordum. Duraksamadan konuştu. Düşünebilecek en yüksek ölçü bu olsa gerek iki dost arasında. Gök masmaviydi gene o gün. Gözlerinin yaşardığını görmezden geldim. Ben de başımı çevirdim. Bir kağıt daha. Tanrı'ya sığındık ikimiz de. Oysa ben de biliyorum, ben de biliyorum o kaçma isteğini, o kaçma, uzaklaşma bozgununu, o mavinin sarıya, çöle dönüştüğü yeri, zamanı ben de biliyorum. Ben de bildim uzaklardayken yahut kendi evimdeyken sevdiğim insanların yakınında, uzağında örümcek ağına düşmüşlüğü, önce sokulup tutmaz hale getirilmişti. Sonra emilip boşalmayı ama şimdi unutmak istiyorum. Bildiklerime kapılıyorum. Gene ama kurtuluyorum. Kurtulabiliyorum. Kapılıyorsam kaçtığım, korktuğum için değil. Ama zayıf yerlerimi yeniden hatırladığım için. Boş lakırdı bunlar. Mavi var karşımda, pencere var. Gülay. Anladım şimdi. Biliyorum. Babam Müşfik amcama gitmiştir bu gece. Öğretmen bakıyor. Lerzan. Bana dalgacı diyemezler ya. Sabah beri çalışıyorum. Şimdi biraz dinlenebilirim. Dalga da geçelim istersen. İşim bitti sayılır. Bir ara gece yarısı uyanıp da Talha'yı yanımda göremeyince merak ettim. Bekledim. Hiçbir yerden ses gelmiyordu. Çıktığını anladım. Huyudur çıkmak. Daha doğrusu huyuydu. Müşfik ortaya çıkalı beri yalnız iki kez mi ne çıktı gece ortası sokağa. Ne oldu diye düşündüm bir ara. Sonra bu gece Müşfik'in nasıl soluk soluğa kapıda göründüğünü hatırladım. Talha'nın canının sıkılmasını anlamak güç olmadı. Uyumuşum gene. Ama bu sabah birden Müşfik'in eve ilk gelişini hatırladım. Kapıdaki hali dün gecekinin aynıydı da ondan belki. O akşamı da öyle gelmiş. Talha evde mi diye sormuştu soluk soluğa. Hayır demiştim. Bir arkadaşıyla buluşacaktı 6:30'da. O arkadaş benim demişti. 5 dakika geciktim de gidince onu bulamadım durakta. Acaba beklemedi mi? Unuttu mu yoksa? Gelemedi mi diye sormak istedim. Onun için geldim demişti. Ah yazık demiştim. O da çok üzülmüştür şimdi. İsterseniz buyurun bekleyin. Bilmem ama gelir mi ki demiştim. Hem iyi ki evi biliyordunuz demiştim ardından. Evet geçen akşam göstermiştin demişti. Tam o sırada merdivenden Talha'nın ayak sesi geldi. İkimiz birden işte geliyor demiştik. Biraz oturmuşlardı. Sonra Talha'yı alıp evine götürmüştü. Aradan çok bir zaman geçmedi. Eve girip çıkmaya başladı. Evin adamı oldu. Düşünürüm de Talha böyle olacağını bilseydi o akşam durakta biraz daha beklemez miydi derim kendi kendime. Ama nasıl olsa aynı şey olacaktı. Oldu da. Bir gece ona sevincimi söyledim. Talha sizinle arkadaş olduktan sonra ben çok sevindim dedim. Olmayacak kimselerle düşüp kalkmıyor, eskisi gibi içmiyor dedim. Biz de içiyoruz ama dedi, öylesi değil dedim. Anladı, sustu. Ben devam ettim. O başka bir şey söylemedi. Ama sevindiği gözlerinden belliydi. Ancak bir gün geldi, canım sıkılmaya başladı. Kıskançlık gibi bir şey. Evet efendim, evet getiriyorum. Bitti, evet, bitirdim. Düşünemeyeceğim. Rana. Aranmış bulunmuş derdin üstünlüğü. Su gibi, hava gibi. Sadun. Bir şey var sanki bugün. Dün gece Rana'ya bakarken onu düşünüyordum. Bu sabah onu gene düşündüm. Öğle üzerinde bizim sokaktan, bizim pencerenin önünden geçtiğini görünce bize geleceğini sandım. Katıldım. Ama zil çalmadı sonra. Kapı vurulmadı. Talha'nın bizden 3 sokak yukarıda oturduğunu hatırladım. Cılk bir soluk geçti gırtlağımdan. Klor koklamış gibi şaka olsun diye arkadaşlarım burnumun altına tutup kokla bak dedikleri neyle dolu olduğunu bilmediğim bir tüpü kokladığım günü hala unutamadım. Lisedeydik. O arkadaşlar üstelik iyi arkadaşlarımdandı. İyi bellediklerimden ciğerim yırtılır gibi olmuştu. Kan kusacağımı sanmıştım sonra. Kendime geldim ama bütün gün o koku burnumdaydı. O arkadaşlara da bir şey yapmaya kalkmadım. Ne dövdüm, ne sövdüm, ne küstüm. Bugün de öyle oldu. Ne küstüm, ne de ötesi yok ki. Bunun artık geçmiş ama gerçekten klor koklamış gibi oldum. Cılk cılk yırtıcı. Gelmek isterdi biliyorum ama Rana yüzünden gelmiyor. Yaş günümden önceki 2 gelişini zaten hayra yormamıştım. Onun acele acele evden salmaya çalışmıştım. Rana gelmeden önce garip bir dinlenişi vardı ama. Sanki Rana ile karşılaşmak istiyormuş gibi. Bense kaçınıyordum. Herhangi bir karşılaşmalarından biliyordum. Rana bir şey söyleyecek yahut hiçbir şey söylemeden hakaret edecekti ona. Son gidişinde üzülme demişti. Ben gene gelirim. Üzülme derken benimle alay ediyordu. Kararını vermişti. Beni hazırlamak için bile değildi o sözler. Üzülme diyordu. Sen istediğinden de uğraş, çabala. Ben gene bildiğimi okurum diyordu. Geldi de. Hoş artık. Bugün düşüne düşüne gelmesine yol açanın belki de gelmesini isteyenin Rana olduğunu sezer gibi oluyorum. Belki de yanılıyorum ama ilk geldiği gün yani Rana ile ilk karşılaştığı gün ikisinde de benim aldanamayacağım bir hal vardı. Rana bir kavgayı kazanmış gibiydi. Önce Müşfik'in bu hareketini beğendiğini, gelmesinin hoşuna gittiğini, bir daha üstünlüğünü belirttiğini sandım. Ama sonra o kazanmanın gururu içinde biraz bir parçada istenen bir şeyin dilenen bir şeyin olup olmayacağı merakından kurtulmuşluğun sevincini seçer gibi oldum. Bilmem, bilmem. Rana ile karşılıklı oturuyorduk. Geçen yıl kutlanan yaş günümü hatırlıyordum ben. O gece evde bir sürü insan vardı. Müşfik de vardı aralarında. Eğlenilmişti. Saatlerce eğlenilmişti. Ama ben eğlenenlere bakıp biraz eğleniyordum. Canım sıkılmıyordu. Memnundum ama onlar gibi eğlenemiyordum ben. Rana beni bildiği halde beni de eğlenceye katmak için elinden geleni yapıyordu. Ama benim kendi eğlencem yetiyordu bana. Onlarınkine katılıp daha çok eğlenemezdim. Böyleydim, böyleyim ben. Yalnız Rana'da bir hal vardı. Daha doğrusu gece yarısından sonra bir hal olmaya başladı. Alttan alta akıp bir gün habersiz toprağa çökertiveren sinsi sular gibi. Ertesi gün çıkmıştı bu sıkıntı ortaya. Müşfik'in adı bir boşanma hikayesine karışmıştı. Rana aradığını bulmuş gibiydi. Karıştırılmıştı daha doğrusu. Karıştırılmıştı demeliyim. Rana bunun neden arasında onu da bilemiyorum. Ama böyle bir hali vardı. Müşfik bir yuvayı yıkmaktan çekinmeyecek bir adam diye tutturdu. İsteseydi Rana daha iyi bir bahane bulamaz mıydı sanki? Onun için bilemiyorum. Böyle bir fırsatı arayıp bulmuş gibi olmasını hem eğlentinin orta yerinde. Müşfik'in ocak söndürdüğü, söndürmekten çekinmeyeceği yoktu ki ortalıkta. Yalnız Rana'nın korkusu vardı. Böyle bir hikayeye karışması sanki bize de uğursuzluk getirecekti. Rana her şeyden önce beni kıskanıyordu. Biliyordum. Beni yitirmekten korkuyordu. Müşfik'in uğursuzluk getirebileceğini onu düşündüyse o gece aklına takmış olacak. Onu böyle suçlandırmakla evden uzaklaştırmak istiyordu. Anlıyordum. Onu görmek bile istemiyordu artık. Korkuyordu. Yahut başka düşünceler vardı kafasında. Belki bırakılmış bir kadın olmaktan korkuyordu. Belki de benim kaçmamdan. Müşfik bir boşalma bahanesi oldu. Birkaç gün o eve geldikçe yarım ağızla bir merhaba dedi. Konuşmadı, surat astı. Sonunda bir gece beni zorladı o işi yapmaya. Ben istemeseydim, evet demeseydim, yaparım demeseydim, yapmayabilirdim de. Ama yaptım. Ben de istiyordum demek. Ben de kabul ediyordum. Ona, Rana'ya her nedense hak veriyordum demek. Ertesi gün Müşfik'e açıkça anlatmak zorunda kaldım. Rana'nın ona artık güveni kalmadığını, bile bile isteye isteye bu karı kocanın arasına girdiğini düşündüğünü, artık onu görmeyi tahammül edemediğini, eve hiç değilse bir zaman için gelmemesinin daha iyi olacağını söyledim. Kaçar gibi konuşuyordum. Kovalanır da kaçar gibi. Kaçıyordum. Kendimden de kaçıyordum. Hırgür çıkmasını istemiyordum. Müşfik bunu kolayca anladı. Bana yardım bile etti. Utanıyordum. Kaçıyordum hala. Müşfik olur dediğinde. Gelmeyiveririm dediğinde. Sesi boğuktu. Yalnız bir şey bilmek istiyordu. Sokakta karşılaştığımız zamanlar ne yapacaktık? Ne cevap vereceğimi bilemedim. Hale göre demiştim. Buna da peki demişti. Beni arada bir görmek isteyeceğini, evine gitmemi, dışarıda buluşmamamızı söyledi. Peki dedim ama ben de inanmıyordum böyle olabileceğine. Kaçıyordum hala. Allah'a ısmarladık, telefonunu bekleyeceğim dedi. Gitti. Ondan sonra da ben aramadım. O bir iki kez kaçamak geldi, oturup konuştuk. Gitti sonra. Bu işi nasıl yaptım, şaşıyorum hala. Yaş günümde geldi, kapıya dayandı. Şaşırdım. Girdi içeri. Bir şey olmamışçasına merhaba dedi Rana'ya. Oturdu. Çok değil. Sonra gene geleceğini söyleyerek kalktı gitti. Şaşkındım. Rana memnundu sanki gene geldiğine. Belki de geçen zaman onu değiştirdi diye düşündüm. Bir iki kez daha geldi. Rana'nın evde olduğu saatleri seçmesinde bir sebep aradım. Kendini yeniden kabul ettirmeye çalışmaktan başka bir sebep bulamadım. Son gelişi gene bir acı geliş oldu. Rana daha ilk sözlerinde Talha'ya taş attı. Talha'yı tanıdığından da değil, ben bile tanımıyorum. Onları birlikte görmüş olacak. Bana da, Müşfik'e de yeni bir dert kazandırmak için bu taşı. Müşfik güldü, konuştu, ancak bu taşı da unutmadı. Gittiğinde bir daha gelmeyeceğini biliyordum. Rana söyleyeceğini söyledikten, karnındaki yeni dilimi üstü kapalı sezdirdikten sonra, yani artık ne olursa olsun, ne olmuşsa olsun yenenin o olduğunu anlattıktan sonra çekilmiş yatmıştı. Birkaç gece sonra tiyatroda karşılaştığımızda Müşfik geldi, benimle konuştu. Ama biraz ötede duran Rana'ya bakmadı bile. Neden bakmadığını biliyordum ama bunu ikisi de bilmiyor. Yani bildiğimi bilmiyorlar. Rana aynaların içinde önce Müşfik'e sonra Talha'ya uzun uzun bakmıştı. Ben göz ucuyla görüyordum Rana'nın yaptığını. Farkında değildi ama o. Ondan sonra Müşfik'le göz göze geldiler aynanın içinde. Müşfik gülümseyecek bile oldu. Rana onu gördüğünü belirte belirte gözlerini çevirdi. Başka yana baktı. Artık her şey bitmişti. Ben hala kaçıyorum. Bu kirli, bu çirkin hikayeden kaçıyorum. İnsanların herhangi bir gizli duyguya bahane edilmelerinden kaçıyorum. Kaçacak yer bilmiyorum. Rana daha iyi bir iş yaptığını mı sanıyor şimdi? Ama onu olsun, kendimi olsun suçlandırmaktan ne çıkacak? Hepimiz suçlarımızı bile bile işlemiyor muyuz? İşleyip durmuyor muyuz? İşledikten sonra bir türlü yanaşmıyor değil miyiz? Ölüme. Ölüm bize ancak yapmayacağımızı yaptıktan sonra ağır gelmiyor mu? Rana. Bunu kabul etmeliyim artık. Akşamdan beri aklımda evirip çevirip durduğum, kendi kendime bir türlü kabul etmeye yanaşmadığım şeyi kabul ettirmeliyim. Müşfik'i sevdim. Daha doğrusu istedim. Sadun'u böylesine sevdiğim halde, elimden kaçırmamak için hayatımı çekilmeden ortaya koyabileceğim halde, o eğlenti gecesi Müşfik'i sevdiğimi anladım. Onu istediğimi duydum. Bana yüz vermiyordu. Yok, yüz vermek adı bile kırdı. Yüz vermek değil, beni sayıyordu. Onun için bir ablaydım. Bir ne bileyim, bir insan, herhangi bir insandım. Bana hiçbir başka türlü duygu duymadı, beslemedi. Belki de besleyemeyeceğindendi ama olsun. Besleyebilseydi gene de bana yaklaşacak, kötü niyetle yaklaşacak adam değil. Kötü niyet dediğim şeyi sanki ben istemedim mi? Ah, bu anda burada olmayacaktım. Ben olmamalıydım. Bütün bu şeyleri düşünmemeliydim. Bildiğim insanlar dolmamalıydı aklıma. Bildiğim sözler duymamalıydım çevremde, kafamda. O esmer insanlar arasında olmamalıydım. Tanımadığım, seslerini bile anlayamayacağım insanlar arasında, dar dağ geçitlerinden geçerken sepetleri başlarında, o dağların ötesindeki vadilere, kendi vadilerinin yemişlerini, o garip çoğunun adı duyulmamış, tadı bilinmemiş yemişlerini götüren, kuş dili insanların arasında olmalıydım. Sıcaktan yarı çıplak gezen, Tanrı'ya körü körüne inandıkları, bağlandıkları halde günah işlemek için hiçbir fırsatı kaçırmayan, yaşamanın tadından başka yalnız Tanrı korkusunu bilen adamlar arasında. Sadun'u, Talha'yı sevdi, seviyor. Bana yaklaşmadı bile. Kıskandım ama Sadun'u kıskandığım ölçüde kendimi de kıskandım galiba. 1,5 yıl kendi kendime bile bunu açıkça itiraf etmedim, edemedim. Şimdi edebiliyorum artık. Tehlike kalmadı. Müşfik biraz daha gelmiş olsaydı eve, belki bir şey olurdu. Yok yok, olmazdı. Gene olmazdı ya. Evden uzaklaşması gerekiyordu. Hepimizi kurtardım. İplerin benim elimde olduğunu, hepsini isteğimce oynatabileceğimi gösterdim onlara. Yeni bir koza örmem gerekti. Çünkü yeni bir gömlek yalnızlığıma, beni yeniden kapatacak bir şey, kozam gerekti bana. Hava gibi, su gibi. Gösterdim gücümü. Öğrendiler. Ben de öğrendim onlarla birlikte kendi gücümü. Ama ben güçsüz yanımı da biliyorum. Onu da öğrendim. Talha'yı bile kıskandım hakkım yokken. Yok yok, bitti artık. Bu son karar olacak. Dayanırsam tabii. Yeni bir çılgınlık etmezsem bu son karar olacak. Müşfik'i artık unutmalı. Onu görmemeliyim. Onun yaşadığını unutmalıyım. Çocuğum var nasıl olsa. Çocuğum var. Her şeye karşı o koruyacak beni. Bir oğlum olacak. Olmalı. Olur inşallah. Sadun da artık evlendiğim, beğendiğim, sevdiğim Sadun olacak. Müşfik yok. Olmayacak. Belki yıllar sonra. Hayır, o kapıyı bile açık bırakmamalı. Yok, bu kadar. Ne de kolaymış aradan 1,5 yıl geçince, ne de kolay geldi. Müşfik yok. Kurtuldum ondan. Hepimizi kurtardım. İpler benim elimde. Çekiliyorum artık. Bir gün görüşürsek, gene de öyle düşünmeden edemiyorum. Bir gün görüşürsek elimi uzatacağım gene. Aynaları unutacağım, konuşacağım. Onu gene çağıracağım eve. Nasıl olsa kurtulmadım mı? Kurtulmadık mı? Lerzan. Evet, kıskançlık gibi bir şey. Sabah beri bir sürü şey oldu ama aklıma takıldı bir kez. Kıskançlık gibi bir şeydi. Hoş, sabah neleri düşünmüştüm, aklımdan çıktı bile. Ama hayır, hatırladım. Niye öyle dediğimi? Evet, bir gece nedense canım sıkılmıştı. Müşfik Talha'ya yarına deyip ayrılırken dayanamadım. Ne söylediğimi artık hatırlayamıyorum. Ama bir şey söyledim. Onu kıracak bir söz söyledim. Hay Allah, neydi? Neyse, hatırlayacağım da ne olacak? Bana gece bırakmıyor, gündüz bırakmıyor gibi gelmişti o günlerde. Sonra geçti bu. Alıştığımdan değil. Talha'yı güneş gibi severim. Toprak gibi, ağaç gibi, su gibi. Onu kıskanmaya hakkım yok. Birbirimize bağlıyız çünkü. Her şeyimiz birbirine bağlı. Ben onsuz, O bensiz edemeyiz. Alın yazımız kenetlenmiş. Neden bilmiyorum. Yahut da öylesine biliyorum ki unuttum artık. Suladığım çiçek gibi korkmak boş. Bir gece Müşfik'in tehlike değil, güvenlik olduğunu duydum. Gelmiş oturmuştu. Talha yoktu. Gelecekti, bekledik. Talha gelmiyordu. İlk yarım saatten sonra Müşfik sıkılır gibi oldu. Önce anlamadım. Benden sıkılıyor sandım. Alınacaktım da. Sonra anladım. Talha yokken beklemek istemiyordu evde. Çocukluğunu yüzüne vurmadım tabii. Odanın öbür köşesinde büzülmüş oturuyordu. Küçülüyordu, küçülmek istiyordu sanki. Benden utanıyordu belki de. Talha'dan da utandığı geçti aklımdan. Ama ondan utanmazdı. Onları da birbirine bağlayan bir sır vardı. O zaman aydınlandı gözüm. Bizim sırrımız başka, onlarınki başkaydı. Talha her iki sırrın birer yarısıydı. Onu büsbütün aydınlık gördüm. Işıdı gözümde. Bugün anlıyorum ya, bu genişliği, bu anlayışı analık veriyor. Kadın ne denli genç olsa, ana olduktan sonra bir sürü şeyleri anlıyor. Ama Müşfik'in dediği gibi, bir yerde anlayışsız, kıskanç, dar kafalı olacağımdan korkuyorum. Oğlum daha büyüdüğü, 17'sini aştığı zaman. Oğlum benim. O gece epey bekledikten sonra, evet ne olduysa o gece olmuştu. Şimdi aklıma geldi. İlk tanıdığım günlerdeydi. Evden çıkıp gittikten sonra korkuyla Talha'ya sormuştum. Acaba senin üzerinde bir deneme mi yapıyor diye. O denli taşkın, o denli hesaplı göründüydü bana. Kadın gözü aldanmaz derler. Ben de aldanmadığımı sanmıştım. Daha doğrusu aldanıp aldanmadığım çok önemliydi. İşin doğrusunu anlamak istiyordum. Talha'yı, Talha'nın duygularını bilirim. Sevince bilirim nasıl olur, bilirim. Talha'nın duygularını oyuncak edip oynamak isteyen bir adam mı acaba diye korkular girmişti içime. O gece epey bekledikten sonra, büzülüp küçüldükten sonra birden büyüdü. Çocukları yataklarına gönderdi. Ben bir şey söylememiştim. O tatlılıkla, sertlikle gereken sözleri söyleye söyleye çocukları yatak odasına gönderdi. Sonra da ben gideyim Lerzan dedi. Biraz daha bekleyin dememe kulak asmadı. Kalktı gitti. O kapıdan çıkalı 5 dakika ya olmuş ya olmamıştı, kapı açıldı. Talha girdi içeri. Sarhoştu. Bütün ömrümce onu böyle sarhoş görmemiştim. Yıkılıyordu. Öleceğim, kurtar beni diyordu. Aklım başımdan gitti. Koşsam Müşfik'in ardından yetişebilirdim. Belki de ama onu bırakamazdım. Yolda nasıl karşılaşmamışlardı ona şaşırıyordum. Elimden geleni, bütün bildiklerimi yaptım. Onu biraz rahatlatabildim. Yatırdım. Öleceğim diyordu. Elimden tut diyordu. Bitiyorum diyordu. Neden sonra soluğu biraz düzeldi. Müşfik'in evini bilmiyordum. Onu kolayca bulup getirebilirdim yoksa. Biliyorum hemen nasıl ise neredeyse koşacaktı. Ama nerede bulabileceğimi bilmiyordum. Bir yerler düşünüyordum ama emin değildim. Neden sonra biraz düzeldiğini görünce vazgeçmiştim Müşfik'i aramaktan. Onu sormuştum. Müşfik'i getireyim mi demiştim. Hayır demişti ama ne sorduğumu anlamış mıydı bilmiyorum. Onu nerede bulabileceğimi bilmememe nasıl yanmıştım o gece. O zaman sezmiştim işte onun güvenlik olduğunu. O vardı. Oysa Talha'nın sıkılıp içmeye sürüklendiği o gün yanında eski arkadaşlarından biri vardı. Onu bırakmıştı böylesine içirdikten sonra. O da bir taksiye binmiş gelmişti. Ertesi gün bunları Müşfik'e anlattığımızda nasıl kıvrandıydı üzüntüden. Keşke çağırsaydınız deyip duruyordu. Sonra taksiyle döndüğünü anlatınca vurulmuşa dönmüş, yerinmişti. Gördüm demişti o arabayı. Kapıdan çıkmış, biraz ilerlemiştim. Arabanın içindekini de Talha'ya benzetmiştim.